Ayrım 47.
Antti Düring, Frederick Engels. Sayfa 542, Marx Ricardo'da, artı değerin arı durumda, yani kar, toprak rantı ve benzeri gibi özel biçimlerinden bağımsız olarak düşünülmemesinin ve bunun sonucu Ricardo'nun artı değer oranı yasalarını kar oranı yasalarıyla doğrudan doğruya karıştırmasının büyük bir kusur olduğunu bildirir. Buna karşılık Marx şunu duyurur. Üçüncü kitapta, ciltte, belli bir artı değer oranıyla çeşitli kar oranlarını elde edebileceğimizi ve belli koşullar altında çeşitli artı değer oranlarının tek bir kar oranında ifadelerini bulabileceğini göstereceğim. Dipnot, aynı yapıt, sayfa 535. Sayfa 587'de şöyle der. Artı değer üreten, yani ödenmemiş ve metalar içinde yoğunlaşmış emeği, işçiden doğrudan doğruya koparıp alan kapitalist, aslında bu artı değerin ilk sahibi olmakla birlikte hiçbir zaman onun son sahibi değildir. O bunu toplumsal üretim sürecinin bütünü içinde başka görevleri yerine getiren başka kapitalistlerle, toprak sahipleriyle ve benzeri ikinci dereceden paylaşma durumundadır. Artı değer bu nedenle çeşitli bölümlere, çeşitli kategorilere ayrılan kimselere giden ve sınai kâr, faiz, tüccar kârı, toprak rantı ve benzeri gibi birbirinden bağımsız farklı biçimler alan çeşitli parçalara ayrılır. Artı değerin bu dönüşmüş biçimlerini ancak üçüncü kitapta, ciltte ele alabileceğiz. Dipnot, aynı yapıt, sayfa 580. Ve daha birçok parçada aynı şey. İnsan düşüncesini bundan daha açık anlatamaz. Her fırsatta Marx kendi artı değerinin kâr ya da sermaye kazancıyla kesinlikle karıştırılmaması gerektiği, kâr ya da sermaye kazancının daha çok artı değerin bir çeşidi ve çoğu kez yalnızca bir parçası olduğu gerçeğine dikkati çeker. Eğer gene de Bay Düring, Marx'ın artı değerinin konuşma dilinde sermayenin kazancı olduğunu ileri sürüyorsa, eğer Marx'ın bütün kitabının artı değer yöresinde döndüğü kuşku götürmez bir şeyse, iki şeyden biri. Ya Bay Düring bu kitap hakkında bilgiye sahip değil ve o zaman özsel içeriği bilinmeyen bir kitabın iler tutar bir yerini bırakmamak için görülmemiş bir utanmazlık gerek. Ya da bilgi sahibi ve o zaman bile bile bir çarpıtma yapıyor. Daha ileride. Bay Marx'ın bu zorla alma girişiminin betimlenmesine eşlik ettiği zehirli kin çok anlaşılır bir şey. Ama kendini Marksist artı değer öğretisinde dışa vuran bu teorik tutum kabul edilmeksizin de ücretlilik üzerine kurulu ekonomik biçimin sömürü niteliği konusunda daha zorlu bir öfke ve daha eksiksiz bir bilgi olanaklıdır. Marx'ın iyi niyetli ama yanlış teorik tutumu, onda zorla alma girişimine karşı zehirli bir kin uyandırıyor. Aslında ahlaksal olan duygu, bu yanlış teorik tutum sonucu ahlak dışı bir anlam kazanıyor. Kendini iğrenç kin ve aşağılık kızgınlık biçimi altında gösteriyor, oysa en kesin bilimin son sözü, kendini Bay Düring'de, hatta biçim bakımından bile ahlaksal ve üstelik zehirli kinden de, nicel bakımdan daha üstün olan bir öfke, daha zorlu bir öfke içinde, daha az soylu olmayan nitelikte ahlaksal bir öfke içinde gösterir. Bay Düring kendi kendine bu kağıt helvasını verirken, bakalım bu daha zorlu öfke nereden geliyor? Gerçekten der Bay Düring daha sonra, ortaya rakip patronların doğal üretim giderlerinden daha önce sözünü etmiş bulunduğumuz çalışma saatleri fazlalığı oranının belirttiği ölçüde yüksek olan ve o düzeyde emeğin tüm ürününü ve böylece artı ürünü de sürekli olarak nasıl gerçekleştirebildiklerini, paraya çevirebildiklerini bilmek sorunu çıkar. Marx'ın öğretisinde ve bu öğretide bu sorunu ortaya atmak için yer olmaması gibi yalın bir nedenle bunun yanıtı bulunmaz. Ücretli emek üzerine kurulu üretimin lüks niteliği ciddi olarak hiç dikkate alınmamış ve halk sömürücüsü konumlarıyla birlikte toplumsal yapılış hiçbir zaman beyaz köle ticaretinin son nedeni olarak kabul edilmemiştir. Tersine siyasal toplumsal öğe açıklanmasını her zaman iktisat içinde bulmak zorundadır. Yukarıda aktarılan parçalarda görmüş bulunuyoruz ki Marx hiçbir zaman artı ürünün onu kendine ilk mal eden kişi olan sanayici kapitalist tarafından, Bay Düring'in burada varsaydığı gibi her zaman ortalama olarak kendi tam değeri üzerinden satılmış olduğunu ileri sürmez. Marx, tecimsel kazancın da artı değerin bir parçasını oluşturduğunu açıkça söyler ve bu da söz konusu varsayımda, ancak sanayici ürününü tüccara değerin altında satar ve böylece ona bir ganimet parçası bırakırsa olanaklıdır. Sorunun burada konduğu biçimde, Marx'ta bu sorunu koyacak yer elbette bulunamazdı. Ussal biçimde konunca sorun şöyle formüle edilir. Artı değer kâr, faiz, tecimsel kazanç, toprak rantı ve benzeri gibi çeşitlerine nasıl dönüşür? Ve gerçekte Marx bu sorunu üçüncü kitapta çözmeyi vaat eder. Ama eğer Bay Düring'in Kapital'in ikinci cildinin yayınlanmasını beklemeye sabrı yoksa, bu arada birinci cilde biraz daha yakından bakabilirdi. Daha önce aktarılan parçalar dışında, bu durumda örneğin 323. sayfada, dipnot, Kapital, birinci cilt, sayfa 330, Marx'a göre kapitalist üretime özgü yasaların, sermayelerin dış hareketinde rekabetin zorlayıcı yasaları değerini kazandıklarını ve bu biçim altında kendilerini kapitalistlere işlemlerinin dürtüleri olarak kabul ettirdiklerini, o halde tıpkı gök cisimlerinin görünürdeki hareketinin ancak onların duyularla algılanamayan gerçek hareketlerini bilen biri için anlaşılır olması gibi, rekabetin bilimsel bir çözümlemesinin de sermayenin iç özlüğünün çözümlemesini öngerektirdiğini, bu konuda Marx'ın bir örnek aracıyla belirli bir yasanın, değer yasasının, belirli bir durumda kendini rekabet içinde nasıl gösterip, nasıl bir itici güç rolü oynadığını gösterdiğini okuyabilirdi. Bay Düring bundan rekabetin artı değerin bölüşülmesinde çok önemli bir rol oynadığı sonucunu çıkartabilirdi. Ve biraz düşünmek koşuluyla, birinci ciltte verilmiş bulunan bu bilgiler, artı değerin kendi çeşitleri biçimine dönüşümünün, hiç değilse ana çizgileri içinde anlaşılması için yeter. Bununla birlikte Bay Düring'e göre rekabet, sorunun anlaşılması için kesin bir engeldir. Rakip patronların doğal üretim giderlerinden öylesine yüksek bir düzeyde, çalışmanın tam ürününü, ve böylece artı ürünü sürekli olarak nasıl gerçekleştirdiklerini, satıp paraya çevirdiklerini kavrayamaz. Burada düşüncesini bir kez daha aslında çapaçulluktan başka bir şey olmayan o bilinen kesinliği ile dışa vurur. Artı ürünün artı ürün olarak Marx'ta hiçbir üretim gideri yoktur. Bu, ürünün kapitaliste hiçbir şeye mal olmayan parçasıdır. Yani eğer rakip patronlar artı ürünü kendi doğal üretim giderleri üzerinden gerçekleştirmek isteselerdi, bunları armağan etmeleri gerekirdi. Ama bu mikrolojik ayrıntılar üzerinde durmayalım. Rakip patronlar aslında her gün emek ürününü doğal üretim giderlerinin üstünde gerçekleştirmezler mi? Bay Düring'e göre doğal üretim giderleri emek ya da güç harcamasından oluşur, ve bu da son temel öğelerine değin beslenme harcamasıyla ölçülebilir. Yani bugünkü toplumda elde kılıç zorla koparılan haraç, kâr pahalanmadan farklı olarak gerçekten yapılan ham madde, iş aracı ve ücret harcamalarından oluşur. Nedir ki yaşadığımız toplumda patronların metalarını doğal üretim maliyeti üzerinden gerçekleştirmediklerini ama hesaplarında ona, sözüm ona pahalanmayı, kârı eklediklerini ve genel kural olarak da bunu cebe indirdiklerini herkes bilir. Müteveffa Yeşu'nun Eriha kentinin duvarlarını yıktığı gibi, Marx'ın tüm yapısını bir üfürüşte alt üst etmek için Bay Döring'in ortaya atmaktan başka bir şey gerekmediğine inandığı sorun, o halde Bay Döring'in iktisat teorisi içinde söz konusu. Bakalım bu soruyu nasıl yanıtlar? Kapitalist mülkiyetin der, pratik anlamı yoktur ve eğer aynı zamanda insan üyesi üzerinde dolaylı zoru içermezse kendini değerlendiremez. Bu zorun ürünü kapitalist kazançtır, o halde bu kazancın büyüklüğü de bu egemenlik uygulamasının genişlik ve yoğunluğuna bağlı olacaktır. Kapitalist kazanç, rekabetten daha güçlü bir etkiye sahip siyasal ve toplumsal bir kurumdur. Bu bakımdan patronlar bir birlik olarak iş görürler ve herkes kendi konumunu savunur. Bir kez egemen bir duruma geldikten sonra bu tür ekonomide belirli bir kapitalist kazanç oranı bir zorunluluktur. Rakip patronların emek ürününü sürekli olarak doğal üretim giderleri üzerinde nasıl gerçekleştirebildiklerini, satıp paraya çevirebildiklerini ne yazık ki gene bilmiyoruz. Bay Döring okurlarına vaktiyle Prusya kralının yasanın üstünde olması gibi kapitalist kazanç da rekabetin üstündedir formülüyle ağızlarını kapatacak denli az mı değer veriyor? Prusya kralının yasanın üstündeki konumuna sayesinde eriştiği dalavereleri biliyoruz. Kapitalist kazancın sayesinde rekabetten daha güçlü olmaya eriştiği dalavereleri gelince, işte Bay Döring'in bize açıklaması gereken ve açıklamayı direngenlikle itelediği şey de bu dalaverelerin ta kendisidir. Patronların onun dediği gibi bu bakımdan bir birlik gibi iş görmeleri ve onlardan her birinin kendi konumunu savunmalarının pek bir önemi yok. Onun sözüne inanacak ve içlerinden her birinin kendi konumunu savunması için belirli sayıda kimsenin bir birlik gibi davranmasının yeterli olduğunu mu düşüneceğiz? Ortaçağ lonca üyeleri, 1789'un Fransız soyluları, bilindiği gibi birlik olarak büyük bir kararlılıkla davrandılar ve gene de yok oldular. Prusya ordusu da Jena'da bir birlik gibi davrandı ve konumunu savunacak yerde oradan sıvışıp gitmek ve hatta daha sonra parça parça teslim olmak zorunda kaldı. Bu tür egemen ekonomi bir kez verildikten sonra belirli bir kapitalist kazanç oranının bir zorunluluk olduğu güvencesiyle daha çok yetinemeyiz. Çünkü söz konusu olan şey bunun neden böyle olduğunun tanıtlanmasıdır. Bay Döring bize şu haberi verdiği zaman ereğe bir parmak bile yaklaşmış olmuyoruz. Kapitalist egemenlik toprak egemenliği ile bağlılık içinde büyüdü. Toprak kölesi emekçilerin bir bölümü, kentlerde sanat ve meslek işçileri ve sonunda fabrika gereci durumuna dönüştü. Kapitalist kazanç, mülkiyet rantının ikinci biçimi olarak toprak rantından sonra gelişti. Hatta bu olumlamanın tarihsel yanlışlığını bir yana bıraksak bile, gene de yalın bir olumlama olarak kalır ve aslında açıklanması ve tanıtlanması gereken şeyi bir kez daha ileri sürmekle yetinir. Öyleyse Bay Döring'in kendi, rakip patronlar emek ürününü sürekli olarak doğal üretim giderleri üzerinde nasıl gerçekleştirebilirler sorusuna yanıt vermekteki yeteneksizliğinden başka bir sonuca varamayız. Başka bir deyişle Bay Döring, kârın oluşmasını açıklamakta yeteneksizdir. Bu durumda ona şıpbadak bir buyrultu çıkarmaktan başka bir şey kalmıyor. Kapitalist kazanç bir zor ürünüdür ki bu da kuşkusuz, Döring usulü toplumsal anayasanın ikinci maddesiyle tam bir uygunluk durumundadır. Zor bölüştürür. İşte kuşkusuz çok güzel söylenmiş bir söz. Ama şimdi sorun da ortaya çıkıyor. Zor neyi bölüştürür? Bölüştürecek bir şeyin olması gerek. Yoksa en güçlü zor bile dünyanın en büyük iyi niyetiyle hiçbir şeyi bölüştüremez. Rakip patronların ceplerine indirdikleri kazanç, çok gerçek ve çok elle tutulur bir şeydir. Zor onu alabilir ama üretemez. Ve eğer Bay Döring, bize patron kazancını zorun nasıl aldığını açıklamayı kabul etmemekle direnirse, onu nereden alır sorusuna yanıt vermek söz konusu olduğu anda mezar sessizliğine bürünür. Hiçbir şey olmayan yerde kral, başka her zor gibi haklarını yitirir. Hiçten hiçbir şey, özellikle kâr çıkmaz. Eğer kapitalist mülkiyetin pratik anlamı yoksa ve eğer aynı zamanda insan üyesi üzerinde dolaylı zoru içermedikçe kendini değerlendiremezse, ortaya yeniden bir, yukarıda sözü geçen bazı tarihsel olumlamalarla hiç de çözümlenmemiş bir sorun olan kapitalist zenginliğin bu zora nasıl ulaştığı, 2. Bu zorun sermayenin değerlendirilmesi durumuna, kâr durumuna nasıl dönüştüğü ve 3. Bu kârı nereden aldığı sorunu çıkar.
Ayrım sonu.